Ayrım 2, Ayrımcılıkla Mücadele Bağlamında Engelli İnsan Hakları, sayfa 8. Ülke 3, Engellilere İlişkin Uluslararası Belgeler. Engelliliğin bir ayrımcılık nedeni olarak açıkça anıldığı bağlayıcı nitelikteki ilk uluslararası hukuk belgesi, 1989 tarihli Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'dir. Sözleşmenin ikinci maddesi birinci bendinde, taraf devletler bu sözleşmede yazılı olan hakları, kendi yetkileri altında bulunan her çocuğa, kendilerinin, anne babaların veya yasal vasilerinin sahip oldukları ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka düşünceler, ulusal etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatlık, doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin tanır ve taahhüt ederler denilmektedir. 1923 yılında imzalanan ve Türkiye'nin de taraf olduğu tavsiye niteliğindeki Cenevre Çocuk Hakları Beyannamesi'nde de dolaylı olarak engel çocuklara dikkat çekilmiş olması, çocuk hakları belgelerindeki duyarlılık düzeyini göstermesi bakımından ilginçtir. Doğrudan doğruya engellileri ilgilendiren ilk uluslararası belge, BM Çalışma Örgütü'nün sakatların meslek rehabilitasyonu hakkında tavsiye kararları olup, engellilerin istihdamı, mesleki eğitimi, mesleki rehberlik ve korunmalı istihdam konularına ilişkindir. Henüz bu haklar somut bir çerçeveye oluşturulmamış, bunun için 1961 tarihinde kabul edilen Avrupa Sosyal Şartı'nı beklemek gerekmiştir. 1996 tarihinde yeniden gözden geçirilen Avrupa Sosyal Şartı'nda engellilerin mesleğe yöneltilmesi düzenlemektedir. 1996 yılında yeniden gözden geçirirken bağımsız yaşam hakkına da vurgu yapılmıştır. Sadece engellilere özgülenmiş kapsayıcı belgeler. Daha sonraki süreçte gerek Birleşmiş Milletler'in, gerekse Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği'nin engellilere ilişkin çok sayıda ilke ve tavsiye kararları ile eylem planları yayınlanmıştır. Ancak bu çalışmada bunlar içinde kapsayıcılığı ve bağlayıcılığı bakımından önemli olan belgelere değinilecektir. Bu belgelerden 9 Aralık 1975 tarihli ve 3447 nolu engelli kişilerin hakları bildirgesi, 20 Aralık 1993 tarih 48/96 sayılı engelliler için fırsat eşitliği konusunda standart kurallar, 2006 tarihli engellilerin haklarına ilişkin sözleşme, hem engellilere ilişkin belli başlı bütün konuları kapsamaları, hem engelli örgütlerinin karar alma süreçlerine etkin olarak katılımları, hem de eşitliğin ve ayrımcı muamele yasağını güçlü bir biçimde vurgulamaları bakımından önemlidirler. Üstelik engellilerin haklarına ilişkin sözleşme formatında hazırlanıp Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerin imzasına açıldığından kabul eden ülkeler açısından bağlayıcı bir iç hukuk metni niteliğindedir. Engelli kişilerin hakları bildirgesi 13 maddeden ibaret olup, ikinci maddesi ayrımcılık yasağına vurgu yaparken, üçüncü maddesi eşitlik ilkesini düzenlemekte, 12. maddesi ise ilk defa engelli örgütlerinden ve üyeleriyle istişareden söz etmektedir. Engelliler için fırsat eşitliği konusunda standart kurallar ise 22 maddeden oluşmakta ve engelli hakları konusunda daha ayrıntılı tanımlar vermektedir. Bu özelliklerine ek olarak standart kuralların getirdiği yenilikler şöyle özetlenebilir. 1. Engellilere özgü hakların yanı sıra medeni, siyasi ve ekonomik temel haklar engelliler açısından güvence altına alınmıştır. 2. Anayasada engellilere ilişkin hakların yer alması, ayrıca engellilere özgülenmiş yasaların çıkarılması öngörülmüştür. 3. Engelli örgütlerinin karar alma süreçlerinin tüm aşamalarına etkin bir biçimde katılımı ve yol göstericiliği garanti altına alınmıştır. 4. Ayrımcılık yasağı ve eşitlik hakkı güçlü bir biçimde vurgulanmıştır. Bu özellikleri standart kurallar engelliler için uluslararası bir sözleşmenin temelini oluşturmuştur. Nitekim Birleşmiş Milletler engellilerin haklarına ilişkin sözleşme bu temel üzerine inşa edilmiştir. 5. Engelli haklarının izlenmesi için bir izleme ve denetim mekanizması oluşturulmuştur. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi. Günümüzde engellilere ilişkin en kapsayıcı ve bağlayıcı uluslararası belge, Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmesidir. Sözleşmenin hazırlanma süreci, 1996 yılında Kanada'nın Toronto kentinde gerçekleşen Dünya Körler Birliği 5. Genel Kurulu'na Türkiye Körler Federasyonu delegasyonu tarafından standart kuralların uluslararası bir sözleşme metni haline getirilmesi için bir önerge sunulmuş. Bu önerge genel kurulun 96/08 nolu kararı olarak oy birliğiyle kabul edilmiştir. Daha sonra söz konusu karar Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne iletilmiş. Genel Sekreterlik gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra Uluslararası Bir Engelli Hakları Sözleşmesi hazırlanması için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na öneride bulunmuş ve bu öneri kabul edilerek çalışmalar başlatılmıştır. Çeşitli kıtalarda ülkelerde yapılan konferanslarla tartışılıp olgunlaştırılan sözleşme metni 13 Aralık 2006 tarihinde Birleşmiş Milletler'in 62. oturumunda oy birliğiyle kabul edilmiştir. 30 Mart 2007 tarihinde imzaya açılarak aynı gün aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 82 üye devlet tarafından imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirilmesi için yoğun bir mücadele sürdürülmüş. Büyük Millet Engellilerin Haklarına ilişkin sözleşme 3 Aralık 2008 günü 5825 sayılı kanunla Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmış. 244 sayılı milletlerarası antlaşmaların yapılması, yürürlülüğü ve yayınlanması ile bazı antlaşmaların yapılması için Bakanlar Kurulu'na yetki verilmesi hakkında kanunun 3. maddesi gereğince 27.05.2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararnamesiyle Türkçe çevirisi de eklenerek 14 Temmuz 2009 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır. Belirli bir bekleme sürecinden sonra 28 Ekim 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anayasanın 90. maddesinin 5. paragrafında usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi'ne başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklar da milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır denilmektedir. Bu nedenle Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına ilişkin sözleşme bundan böyle engellilere ilişkin uyuşmazlıklarda yargı organlarının dayanacakları ve yönetimlerin uymak zorunda oldukları anayasa hükmünde bir belge niteliği taşımaktadır. BM engellilerin haklarına ilişkin sözleşme imzalanırken bu hakların ihlali halinde kişisel başvuru mekanizmalarını düzenleyen ihtiyari protokol imzalanmamıştır. Yapılan çeşitli basın toplantıları, görüşmeler ve girişimler sonucunda konu hükümetin gündemine getirilmiş ve Dışişleri Bakanlığı 13 Eylül 2009 tarihinde ihtiyari protokolü de imzalamıştır. İhtiyari protokolün yürürlük kazanması da Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına ilişkin sözleşmenin izlediği yolları izleyecektir. Onay süreci devam etmektedir. BM engellilerin haklarına ilişkin sözleşme 50 maddeden oluşmakta ve temel olarak engellilere yönelik ayrımcılığa karşı hükümlerin yanı sıra yaşamın bütün alanlarında engellilerin diğer yurttaşların sahip olduğu tüm haklara sahip olmalarını, kendileriyle ilgili düzenlemelere, süreçlere ve toplumsal yaşama tam ve eşit katılımlarını öngörmektedir. Engelli Hakları Sözleşmesi'nin temel ilkeleri. Sözleşmenin tüm maddelerine sinmiş ve sözleşmeye ruhunu vermiş olan 4 temel ilkeden söz edilebilir. 1. Eşitlik ilkesi, 2. Bağımsızlık ilkesi, 3. Ayrımcılık yasağı ilkesi, 4. Katılım ilkesi. Eşitlik ilkesi bütün temel insan hak ve özgürlüklerinin eksiksiz olarak engellilere de tanınmasını öngörmektedir. Engelliler bazı çevrelerin sıklıkla vurguladığı gibi bir bütün olarak korunması gereken kişiler kategorisinde değerlendirilemezler. Elbette korunması gereken yaşlar ve çocuklar gibi engellilerin de korunmaya ve bakıma gereksinim duyan bireyleri vardır. Ancak engelliler bir bütün olarak haklardan, fırsatlardan ve olanaklardan eşit olarak yararlanmak, insan onuruna yaraşır bazı dik bir yaşam sürdürmek istemektedirler. Bu nedenle eşitlik ilkesinden sözleşmenin hemen her maddesinde ayrı ayrı söz edilmiştir. bağımsızlık ilkesi engellilerin bilgi kaynaklarına, mekana, mal ve hizmetlere kimsenin yardımına gereksinim duymadan erişebilmelerini, kendi kendilerine yetebilmelerini ve kendileriyle ilgili seçimleri özgürce yapabilmelerini içermektedir. Ayrımcılık yasağı, tarihin en eski ayrımcılığa tabi tutulan kesim olarak engellilerle ilgili ayrımcı tutum, davranış, değer yargıları ve uygulamalara son vermek amacıyla sözleşmede sıklıkla vurgulanmış ve sözleşmenin ayrımcılıkla mücadele belgesi haline dönüşmesini sağlamıştır. Katılım ilkesi engelliler için fırsat eşitliği konusunda standart kuralların 18. maddesinde altı çizilen engelli örgütlerinin yol göstericiliğinin garanti edilmesi perspektifini sözleşmenin özü haline dönüştürmüştür. Sadece engelli örgütlerinin karar alma süreçlerine tüm aşamalarında etkin olarak katılım ve temsili garanti edilse, diğer hakların zincirleme olarak elde edilmesi güvence altında alınmış olacaktır. Bu nedenle karar süreçlerine etkin katılma hakkı belki de sözleşmenin en önemli ilkesini oluşturmaktadır. Sözleşmenin önemli kavramları ve içeriği. Sözleşmenin daha önceki belgelerde olmayan ve özgün düzenlemesi olarak evrensel tasarım kavramından söz edebiliriz. Bu kavram, bütün ürünlerin, çevrenin, programların ve hizmetlerin toplumu oluşturan tüm farklı bireyler tarafından kullanılabilecek şekilde tasarlanması anlamına gelmektedir. Evrensel tasarım kavramı, engellilerin kullandıkları yardımcı cihazların her engel grubunun gereksinimine göre uyarlanması sorumluluğunu da içermektedir. Sözleşmede evrensel tasarım kavramını bir perspektif olarak ortaya koyulmuş ancak henüz bir sözleşme hükmü olarak düzenlenmemiştir. Sözleşmede engelli kavramı diğer bireylerle eşit koşullar altında topluma tam ve etkin bir şekilde katılımlarının önünde engel teşkil eden uzun süreli fiziksel, zihinsel, düşünsel ya da algısal bozukluğu bulunan kişileri ifade etmektedir. Görüldüğü gibi sözleşme engelliği oldukça geniş olarak ele alınmıştır. Sözleşmedeki tanım karşısında ülkemizdeki engelli haklarının verilmesini düzenleyen, mevzuata yer alan %40'lık sakatlık derecesinin sınırlayıcı bir ölçü olduğu ortaya çıkmaktadır. Hak öznesi olabilmek için yapılan bu sınırlamanın nedeni bugüne dek anlaşılamamıştır. Bilindiği gibi 1981 yılına kadar ülkemizdeki engelliler gelir vergisinden tamamen bağışık bulunmaktaydılar. Dünya Engelliler Yılı olarak ilan edilen 1981 yılında o gün iş başında bulunan hükümet engelleri engel durumlarına göre çeşitli kademelerde vergilendirmek istemiş, %80 ila %100 arası sakatlığı bulunanları birinci derece, %60 ila %80 arasını ikinci derece, %40 ila %60 arasını ise üçüncü derece sakat kabul edip farklı derecelerde gelir vergisi indirimini tabi tutmuştur. %40 olarak belirlenen alt sakatlık sınırı bu uygulamadan doğmuştur. Hiçbir bilimsel dayanağı bulunmamaktadır. O geleneğe bağlı olarak bugün hala sakatlık alt sınırı %40 olarak uygulanmaktadır. Oysa %40'ın altında olup bazı yardımcı cihazlar kullanmak, bu yüzden bazı haklara sahip olmak durumunda olan kişiler vardır. Bu kişiler de sözleşmenin engelli tanımına girdiği halde ulusal mevzuattaki sınır nedeniyle gereksinim duyduğu haklardan yararlanamamaktadır. Öte yandan %40 engelli olduğu için söz gelişi serbest toplu taşıma hakkından yararlanan görme engelli veya işitme engelli biri gerçekte bu hakkın tanınmasını sağlayan gerekçeye sahip değildir. Zira anılan kişiler engelli olmayan diğer kişiler gibi hiçbir sıkıntı çekmeden seyahat edebilmektedirler. Bu nedenlerle sözleşmede yapılmış olan engelli tanımı daha kapsayıcıdır. Sözleşme uzun süreli fiziksel, zihinsel, düşünsel ya da algısal bozukluğun derecesine uygun gelen gereksinimin karşılanmasını öngörmektedir. Sözleşmeye göre engelliye dayalı ayrımcılık, siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni veya başka herhangi bir alanda insan hak ve temel özgürlüklerinin tam ve diğerleriyle eşit koşullar altında kullanılması veya bunlardan yararlanılması önünde engelliye dayalı olarak gerçekleştirilen her türlü ayrım, dışlama veya kısıtlamayı kapsamaktadır. Engelliliğe dayalı ayrımcılık, makul düzenlemelerin gerçekleştirilmemesi dahil her türlü ayrımcılığı kapsar. Bir tümce ile tanımlamak gerekirse ayrımcılık, aynı durumda olan kişilere, farklı farklı durumda olan kişilere aynı muamelenin yapılması anlamına gelmektedir. Aynı durumda olan kişilere farklı muamele yapmak ayrımcılığın doğrudan biçimini, farklı durumda olan kişilere aynı muamele yapmak ise ayrımcılığın dolaylı biçimini oluşturmaktadır. Bir başka anlatımla birinci tür ayrımcılık açık, ikinci tür ayrımcılık ise örtülü ayrımcılıktır. Bir de dolayısıyla ayrımcılık kavramı vardır ki bir kişinin engelli yakını olması nedeniyle ayrımcılığa uğramasıdır. Yapabileceği bir iş için başvurmuş bir engellinin engelinden dolayı işe alınmaması doğrudan çalıştığı ortamda bir görme engelli kişinin bilgisayarına sesli program yüklemeden çalışmasını beklemek dolaylı. Bir kişinin engelli birinin yakını olması nedeniyle dışlanması dolayısıyla ayrımcılığa örnek oluşturmaktadır. Literatürde ayrımcılığın taciz, mağdurlaştırma, ayrımcılık talimatı, makul düzenleme yapmama gibi türleri de vardır. Sözleşme, ayrımcılık türlerini teker teker saymamış olmakla birlikte eşitliği sağlayacak önlemleri kapsayan makul düzenleme kavramına özel bir yer vermiştir. Makul düzenleme, uyumlulaştırma. Makul düzenleme, engellilerin insan haklarını ve temel özgürlüklerini tam ve diğer bireylerle eşit şekilde kullanılmasını veya bunlardan yararlanmasını sağlamak üzere belirli bir durumda ihtiyaç duyulan, ölçüsüz veya aşırı bir yük getirmeyen, gerekli ve uygun değişiklik ve düzenlemeleri ifade etmektedir. Görüldüğü gibi engelliye dayalı ayrımcılık nedeniyle engellilerle toplumun geride kalan kesimi arasında meydana gelmiş olan uçurumun kapatılmasını amaçlayan makul düzenleme, bu düzenlemeyi yapmakla yükümlü olan kişi ve kuruluşlara ölçüsüz yük getirmemeyi de öngörmektedir. Alınacak önlem karşılanması gereken gereksinimle orantılı olacaktır. Bu yönüyle gerçekçi ve makul bir yaklaşımı gerektirmektedir. Amaç makul düzenleme yükümlülerini bu düzenlemeyi yapmaktan cayacakları, başka bir ifadeyle kaldıramayacakları bir yükün altına sokmamaktır. Yaşamın tüm alanlarında engelliye dayalı ayrımcılık nedeniyle ortaya çıkmış olan eşitsizlikler makul düzenlemelerle adım adım kapatılacak ve eşitlik noktasına biraz daha yaklaşılmış olacaktır. Pozitif ayrımcılık kavramının yanlış kullanımı. Burada sıklıkla gelişigüzel kullanılan pozitif ayrımcılık kavramının tartışılmasında yarar vardır. Dikkat edilirse sözleşmenin hiçbir maddesinde pozitif ayrımcılık sözcüğü kullanılmamaktadır. Bu bir rastlantı değildir. Çünkü pozitif ayrımcılık eşit iki özne arasında eşitliği biri lehine bozan avantajdır. Oysa ayrımcılığın özü negatif bir eylemi içermekte olup, bugüne kadar engeller aleyhine ortaya çıkan eşitsizliklerin tamamının negatif ayrımcı uygulamalar nedeniyle ortaya çıktığı bilinmektedir. Bazı siyasal partilerde kadınlar için tanınan %25 ila 30'luk kotaların veya engeller için uygulanan %3 ila 4 oranındaki istihdam kontenjanlarının pozitif ayrımcılık olduğu ileri sürülmektedir. Kanımızca bu iddia doğru değildir. Uygulanan kota ve kontenjanlar ilgili toplum kesimlerini diğerleriyle eşitlemeye yaklaştıran önlemler niteliğindedir ve makul düzenleme çerçevesinde ele alınabilirler. Ünite 4. Engelliliğe yönelik yaklaşımlar, modeller. Bu tarihsel gelişme engelliliğin algılanmasında 4 yaklaşımın ayırt edilmesine olanak verebilir. İlkel yaklaşım. Bu yaklaşım genellikle ilkel toplumların ve orta çağ teokratik feodal toplumlarının bakış açısını yansıtmakta ve bir dizi hurafeden oluşmaktadır. Sakatlık, gazaba gelmiş tanrıların insanlara bir cezasıdır. Bu uğursuzluk işaretidir. İnsanların işledikleri günahların kefaretidir. Diğer insanlar ibret alsın diye tanrı tarafından gerçekleştirilmiş bir durumdur. Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi hiçbir bilimsel dayanağa sahip olmayan ilkel yaklaşım daha çok toplumun sakatlık olgusu karşısında duyduğu tepkiden ve korkudan kaynaklanmaktadır. Tıbbi yaklaşım, aydınlanma dönemiyle birlikte bilimsel bakış açısının güçlenmesinden sonra sakatlık olgusuna bakış açısında ciddi değişiklikler meydana geldi. Artık sakatlık doğaüstü güçlerin insanlığa musallat ettiği bir şey değil, bizzat dünyevi nedenlerle ortaya çıkan bir olgudur. Trafik kazalarının, iş kazalarının, beslenme kaynaklarının yetersizliğinin, sağlık hizmetlerindeki yetersizliğinin, liklerin, salgın hastalıkların, doğal afetlerin bir sonucudur. Bu nedenle insan vücudunda veya işlevlerinde meydana gelen bir arızadır. Bu arızanın giderilmesi için tıbbi yardım yapılmalıdır. Özetle sakatlık tıbbın bir konusudur ve sakatlar hasta kişilerdir. Tıbbi yaklaşım sakatların rehabilitasyon çalışmalarının geliştirilmesine yol açmış, rehabilitasyon hakkının temelini oluşturmuştur. Bu nedenlerle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan sakatlara ilişkin bütün belgelerde esas olarak rehabilitasyon hakkına ve çalışmalarına vurgu yapılmaktadır. Tıbbi yaklaşım 20. yüzyılın tamamına yakında egemen olmuş, ancak son 30-40 yıl içerisinde sorgulanmaya ve eksikliklerine dikkat çekilmeye başlanmıştır. Ülkemizde hala tıbbi yaklaşımın izlerine rastlanmaktadır. 1924 yılında Atatürk'ün bağışladığı İzmir'deki Atlı Köşk'te faaliyete başlayan körler, sağırlar ve gerizekalılar müessesesinin Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak açılması ve başına ruh ve sinir hastalıkları uzmanı bir müdür atanması da bu yaklaşımın ürünüdür. 1950'lerden sonra yapılan yanlışlıklar kavranmaya, yurt dışında özel eğitim alanında eğitim gören Mithat Enç'in olumlu etkisiyle Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde körler ve sağırlarla ilgili özel eğitim okulları açılmaya başlanmıştır. Sosyal yaklaşım, tıbbi yaklaşımın sakatlık olgusunu ve çözüm yollarını kavramaya yetmediği, anlaşıldıkça sonra bireyin bir özelliği olarak sakatlık üzerinden değil de çevresel ve toplumsal koşulların etkisini hesaba katan bir açıdan bakılması gereksinimi duyulmaya başlamıştır. Evet, sakatlık bireyde meydana gelen fiziksel veya işlevsel bir yetki kaybıdır. Bu bakımdan bu bireye özgü bir özelliktir. Ama sakatlığı sorun haline getiren bu özelliği değil, çevresel ve toplumsal koşullardır. Toplumun sakatlara yönelik ayrımcı tutum ve davranışları ile olumsuz değer yargılarıdır. Uygarlığın ve teknolojinin kazanımlarının sakat bireyin hizmetine sunulamamasıdır. Bütün bunlar değiştirildiği, fiziksel çevre sakatların erişimine uygun hale getirildiği, kentler, konutlar, yollar, parklar, kullanılan bütün araçlar, her şey engelliler dahil herkes için tasarlandığı, ayrımcı uygulamalara, değer yargılarına, tutum ve davranışlara son verildiği takdirde sakatlık toplumsal bir sorun olmaktan çıkacak, bireyin bir özelliği, toplumsal çeşitliliğin bir rengi, en fazlasından bireysel bir yoksunluk haline dönüşecektir. Demek oluyor ki sakatlık toplumsal bir bakış açısıyla ele alınmalı, sakat birey toplumsal varoluşu içerisinde değerlendirilmelidir. İşte bu, sosyal yaklaşımın temelinde yatan perspektiftir. Sosyal yaklaşımın benimsenmesiyle birlikte sakatlığa bakış açısında köklü değişimler ortaya çıkmış, sadece rehabilitasyon değil, eğitimden istihdama, sosyal güvenliğe, fiziksel çevreye dek pek çok alanda hakları içeren yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiş, önemli ilerlemeler kaydedilmeye başlanmıştır. Sakat kişilerin hakları bildirgesi, sakatlar için fırsat eşitliği konusunda standart kurallar gibi uluslararası belgeler sosyal yaklaşımın damgasını taşımaktadır. Ülkemizde de devlet politikası 25-30 yıldan beri sosyal yaklaşıma dayanmaktadır. Ancak henüz toplumda bu doğrultuda yaygın bir bilinç oluşturulabilmiş değildir. İnsan hakları yaklaşımı, sosyal yaklaşım önemli bir zihniyet değişikliğine ve toplumsal önlemlerin alınmasına yol açmakla birlikte insan olarak sakat bireyin de hak öznesi olduğu, doğuştan edinilen vazgeçilmez, devredilemez ve dokunulmaz haklarla donanmış yurttaş olduğu noktasının bilince çıkarılmasına yetmemektedir. Bu neden yeni bir yaklaşıma gereksinme duyulmuştur. Engelliler de bütün insanlar gibi temel haklara sahiptirler. Dolayısıyla engelli hakları denilen şey gerçekte insan haklarından başka bir şey değildir. Onun devamı niteliğinde haklardır. Burada şu soru sorulabilir. Peki madem ki engelli hakları gerçekte insan haklarından ibarettir, O halde insan hakları evrensel bildirgesi varken, ayrıca engelli haklarının düzenlenmesine daha geniş bakarsak, kadın haklarının, çocuk haklarının düzenlenmesine gereksinim var mıdır? Evet vardır. Çünkü insan hakları evrensel bildirgesinde sayılan haklar çok geneldir ve manifesto nitelindedir. Bu hakların her ayrımcılığa tabi tutulan toplum kesim için kullanılabilir, uygulanabilir hale getirilmesi, bu yüzden yeniden tanımlanması gerekmektedir. Söz gelişi, haklara, olanaklara ve hizmetlere erişim, bütün insanlar için önemli olmakla birlikte, engelliler için daha kapsamlı ve daha özgün nitelikler taşımaktadır. Erişim sorusunun engellilere özgülenmiş bir biçimde yeniden yorumlanması, mekanizmalarının tanımlanması zorunludur. Aksi halde haklardan engellilerin yararlanması olanaksızlaşır. Seçme, seçilme hakkı bütün insanlar için geçerlidir. Ama bu hakkın kullanımında engellilerin önünde duran engeller karşısında engellilere özgü önlemlerle ve mekanizmalarla birlikte bu hakkında yeniden düzenlenmesi gerekir. Toplumun bütün kesimler için eşitliğin önündeki tüm engeller kalktığında, belki de bu hakların ayrımcılığa maruz kalan toplum kesimler için ayrı ayrı düzenlenmesine gereksinim kalmayacaktır. İnsan hakları yaklaşımı aynı zamanda engellilere verilen hizmetlerin ve olanakların bir lütuf, bir bağış olmadığına, insan olmaktan kaynaklı vazgeçilmez ve dokunulmaz bir hak olduğuna vurgu yaparken, hak temelli bir mücadeleyi de gündeme getirmektedir. Bu nedenle örgütlenme ve savunuculuk etkinliklerini bu hakların elde edilmesi ve uygulanabilir hale dönüştürülmesi için zorunlu kılmaktadır. İnsan hakları yaklaşımı, sosyal yaklaşımın antitezi değil, tamamlayıcısıdır. Sosyal yaklaşımın yetersizliklerini gidermekte, onu geliştirmektedir. Avukat Turhan İşli, Engelliler Konfederasyonu Başkanı. İkinci ayrımın sonu, sayfa 16.